Ayrım 49, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 580. Witkowski mermer döşemenin üzerinden misketlerden birini yuvarladı, karşıki duvara çarpana kadar tıkırdadı, sonra durdu. Sonra bir tane daha karşı yöne doğru attı, o da yuvarlana yuvarlana gidip durdu. ''Ne oluyor?'' diye Drew'ya fısıldadı. ''Olanı senin senaryon, ayağa kalkıp bize doğru geliyor.'' Ne kadar yaklaşırsa o kadar iyi atarsın. Albay sağ tarafından koridora doğru iki misket daha yuvarladı. Onlar da mermer zeminde takır tukur ilerlediler. Muhafız öne doğru fırladı, elinde silahlı. Köşeyi döndüğü anda Latham ard arda üç uyuşturuculu ok ateşledi. Birincisi ıska geçti, duvardan sekip düştü. İkinci ve üçüncü neonazinin boynunun sağ yanına saplandılar. Adamın soluğu kesildi, gırtlağını tuttu, hafif uzun bir ulumayla ağır ağır yere yıkıldı. ''İğneleri çıkar, öbürünü de bul, onu tekrar masasına götürelim.'' dedi Witkowski. ''İlacın etkisi yarım saatte geçer.'' Neo'yu masaya taşıyıp iskemlesine yerleştirdiler. Belden üstü masanın üzerine serilmiş yatar halde. Drew çatı dairesinin kapısına ilerledi. Dua eder tarzda derin bir nefes aldı ve kapıyı açtı. Alarm yoktu. Sadece karanlık ve sessizlik. Ta ki cılız bir kadın sesi konuşana kadar, ama maalesef Almanca olarak.
''Schnell, beilen Sie sich!''
''Dur, dur bir dakika.'' dedi Latham, ama komut gereksizdi. Albay yanında bitmişti. ''Ne diyor, ışığı açabilir miymişiz?''
''Evet,'' diye karşılık verdi kadın. ''Ben az English konuşabiliyorum, iyi değil.'' Bu sözlerle taşlığın ışığına bastı. Sarışın kız tümüyle giyinik hazırdı. Çantası, küçük valizi elindeydi. Witkowski içeri adım attı. ''Şimdi gidiyoruz ya.''
''Sadece kendinizi düşünmeyin Fräulein,'' dedi albay Almanca. ''İş önce gelir.''
''Bana söz verilmişti,'' diye bağırdı kız. ''Vize, pasaport, Amerika'ya gidebilmem için korunma.''
''Hepsini alacaksınız bayan, ama Traubman'ı buradan dışarı taşıyacağız. Bantlar nerede?''
''15 tane var bende. En aşağılık olanlardan bir sürü. Burada çantamda. Her doktoru evden çıkarma işine gelince buna imkan yok. Servis girişi akşam 8'den sabah 8'e kadar alarmla kilitli. Başka bir yol yok ve televizyon kameraları da her şeyi kaydeder.''
Albay Drew'ya tercüme etti. ''Belki Traubman'ı güvenlik masasından geçirebiliriz.'' dedi Drew. ''Artık muhafızları yok.'' Witkowski Alman kadına yine tercüme etti.
''Bu hepimizi ölüme götürecek bir budalalık.'' diye kadın karşı çıktı üstüne basa basa. ''Bu yerin nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Sahipleri Nürnberg'in en zenginleri ve Almanya'da zenginlerin kaçırılmaları ihtimaline karşı alınan önlemlerden biri de kişilerin evden ayrılışlarını masaya kendilerinin bildirmeleri zorunluluğudur.''
''Öyleyse ben de telefonu kullanır ve Traubman olurum. Ne var yani, sahi o nerede?''
''Yatak odasında uyuyor. Yaşlı biri, şarap içince ve başka işlerden sonra gücünü yitiriyor. Ama siz gerçekten anlamıyorsunuz. Avrupa'da zenginler hep korumalar ve kurşun geçirmez otomobillerle dolaşırlar. Buraya kadar girmiş olabilirsiniz. Bunun için sizi kutlarım. Ama eğer buradan doktorla beraber ayrılacağınızı zannediyorsanız hepiniz çıldırmışsınız.''
''Onu uyutacağız. Kapının dışındaki bekçiye yaptığımız gibi.''
''Daha da aptalca. Binadan ayrılmadan önce limuzinin çağrılması gerekir ve kombine garaj anahtarı sadece muhafızlarda vardır.''
''Kombine anahtar mı?''
''Arabalar da çalınabilir veya soyulabilir. Siz gerçekten de anlamıyormuşsunuz.''
''Siz ikiniz ne haltlar konuşuyorsunuz böyle?'' diye Drew söze girdi. ''Kesin şu Almancayı.'' ''Faka bastık,'' dedi albay. ''İkinci şube raporu yeterince ayrıntıya girmemiş. Adam dışarı çıkmadan önce gölgelikte bekleyen zırhlı araçlarla garajın anahtarları için kombine kilitlere ne dersin?'' ''Bu lanet ülkenin topu paranoyak.''
''Nine miner,'' dedi Traubman'ın o gecelik kadını. ''Dediklerinizin birazını anlıyorum. Tüm Deutschland değil, kısım kısım zenginlerin yaşadığı yerler. Korkuyorlar.''
''Peki ya Naziler? Onlardan da korkan var mı Leydi?''
''Onlar çöplüktür, mein Herr. Aklı başında hiç kimse onları desteklemez.''
''Sence Traubman kim?''
''Kötü bir adam, bunak ihtiyarın teki.''
''O lanet olasıca bir Nazi.'' Genç kadın sanki yüzüne tokat yemiş gibi oldu, irkilip başını salladı.
''Hiç bilmiyordum. onun Freund'e, yani arkadaşları der Meditz'in, tıp çevresinde saygıdeğer insanlardır. Çoğu da berühmt, yani ünlü.
Bu onun kılıfı, dedi Witkowski Almancı olarak. O hareketin liderlerinden birisi. İşte bu yüzden onu istiyoruz.
Şu anda yaptığımdan daha fazlasını yapamam efendim, bağışlayın ama yapamam. Bantlar sizde, tek verdiğim söz buydu. Şimdi siz de benim Almanya'dan çıkışımı sağlamalısınız. Eğer dediğiniz doğruysa Nazi domuzları beni mimlemiştir.
Anlaşmalarımıza saygı gösteririz bayan. Albay Latım'a dönüp İngilizce konuştu. Buradan çıkıyoruz Çilopak. Tüm harekatı tehlikeye atmadan piçi alamıyoruz. Bir saat kadar sonra bir ikinci şube uçağıyla Bonn'a uçup orospu çocuğunu orada bekleyeceğiz. Onun hala Bonn'a gideceğini zannediyor musun diye sordu Drew. Başka şansı olduğunu sanmıyorum. Almanların emir komuta zincirine inanıyorum. Onlarınki bizimkinden çok daha katıdır. Her ne pahasına olursa olsun zan altında kalmaktan kaçınılır. Aslında bu bizde de böyledir ya.
Şunu açıklar mısın?
Trautmann'ın muhafızlarının her biri uyuşturuldu. 20-30 dakikaya kadar hepsi kendine gelecekler. Hiç kuşkusuz korkudan ödleri patlamış bir halde olacaklar ve derhal çatı dairesini kontrol edecekler.
Ve Trautmann'ı mışıl mışıl uyurken bulacaklar diye araya girdi Latham.
Peki ya bantlar Stoş?
Witkowski sarışın genç kadına bakıp aynı soruyu sordu.
Trautmann'ın o geceki kadının cüzdanını açıp bir anahtar çıkardı.
Bu anahtar bantların geri kalanının durduğu çelik dolabı açan iki anahtardan biri diye yanıtladı Almanca olarak. Diğeri Ulusal Nürnberg Bankası'nda.
Anahtarı her zaman kontrol eder mi?
Bunu düşüneceğini bile zannetmiyorum. Anahtarını bürosunda ikinci çekmecede iç çamaşırlarının altında tutar.
O zaman sormak zorunda olduğum için soruyorum. Bu geceki faaliyetlerinizi banda aldı mı?
Tabii ki hayır, çok utandırıcı olurdu bu. Arkadaşınızla kadınlar tuvaletinde karşılaştıktan sonra kurtuluş yolumu buldum. Hep böyle derler ya. Yanımda bir göz damlası taşırım, içinde uyku ilacı var. Gece çok itici olmaya başlarsa kullanmak üzere.
Sen de bir bağımlısın öyle değil mi?
Bunu inkar etmek saçmalık olur. Bana 3 gün yetecek kadar yeterli dozum var. Bundan sonrasında Amerika'da özel bir tesise yatırılacağıma dair bana söz verildi. Bağımlı olmayı ben seçmedim efendim, buna itildim. Doğu Berlin'deki bir sürü kız kardeşime olduğu gibi. Bizler yüksek ücretli resmi hostesler olduk ve sonucunda da hayatta kalabilmemiz için uyuşturucu bağımlısı.
Buradan çıkıyoruz diye haykırdı Witkowski. Bu çocukların hepsi kurban edilmiş.
Gidelim öyleyse, dedi Alatam.
Yüzbaşı Dietz'le artık Rende şansını denesin.
Kafaları hala bulanık olan muhafızlar Trautmann'ın kapısının önünde teker teker toplaştılar. Olup bitenlerle ilgili her birinin anlattığı birbirinden farklı farklıydı. Ancak her biri aynı kapıya çıkıyordu. Hepsi de kendisini haklı çıkarmaya çalışan bahaneler bularak olanları açıklamaya çalışıyordu. Çünkü hiçbiri ne olduğunu tam bilmiyordu. Saldırıya uğramış oldukları bir gerçekti ama hiçbiri ciddi biçimde yaralanmamıştı.
İçeri girip bir hasar olup olmadığına baksak iyi olur, dedi nefesinden içki kokuları gelen adam. Hiç kimse içeri giremez diye karşı çıktı lobideki masayı idare eden muhafız. Biri bunu denemiş olsa şimdi herkes buraya üşüşmüş olurdu. Alarm aynı anda hem lobi güvenliği hem de polisi ayağa kaldırıyor.
Öyle bile olsa saldırıya uğradık ve uyutulduk diye ısrar etti. Elleri karnının ve özel bölgelerinin üzerinde dolaşıp vahşice kaşıyan muhafız.
Artık bir doktora görürsen iyi olacak, dedi viskici adam. Sendeki şeye tutulmak istemiyorum.
O zaman yaban otların arasında sevişen pasaklı bir sürtükle Regnis kıyılarında piknik yapma.
Ah sürtük karı. İçeri girmemiz lazım. Hiçbir şey için olmasa bile tası tarağı toplayıp Nürnberg'den tüybemiz gerekip gerekmediğini görmek için.
Alarmı etkisiz hale getirip kapıyı serbest bırakacağım, dedi masa bekçisi. Sallanarak eğilip konsolundaki bir dizi sayıya basar. İşte kilit açıldı. Önden sen gir diye talimat verdi nehir kıyısı aşığı.
4 dakika sonra üçü de geri döndü. Kafaları karışık, ne olduğunu anlayamamış, her biri kendi açısından sersem olmuş bir halde.
Ne düşüneceğimi bilmiyorum dedi çam yarması. Doktor mışıl mışıl uyuyor, hiçbir şey dağılmamış.
Genç kadın ortalarda yok mu diye sözünü kesti kaşıntılı.
Sence?
Biliyorum dedi kaşıntıdan çıldıran muhafız. Anlıyorsunuz ya, üstü kapalı olarak doktora söylemeye çalıştım. O kız onun için iyi değil diye.
Karısından ayrılmış asabi bir polisle birlikte yaşıyor. Tanrı bilir adam onun alışkanlığı için para yetiştiremiyordur.
Polis, alarmlar. Onun yardımıyla bütün bunları yapmış olabilir dedi. Masasına oturup konsolundaki telefonun avizesini kaldıran koridor muhafızı. Bunu bulmanın tek yolu var. Kadının evini arayacağız.
Plastik kılıfa konmuş bir dizi önemli ismi tarayıp numarayı çevirdi. Tam bir dakika geçti, sonra telefonu yerine koydu. Cevap yok. Ya şehri terk ettiler ya da bir yerlerde oturmuş, olay sırasında başka yerde olduklarını gösterecek bir şeyler düşünüyorlar.
Ne için ki diye sordu muhafız sinirli sinirli cep şişesinden bir yudum çekerek. Çünkü şişesi boşalmıştı.
Bilmiyorum.
Demek hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey.
Koruma fikrini açık açık belirtti.
Doktorun vaziyeti iyi. Fahişe de kendi arzusuyla gitti. Heinrich bunu doğrulayabilir. Başka her şey de gayet normal, tamam mı?
Neden olmasın diye katıldı masadaki Heinrich adındaki koruma.
Her Doktor Trautmann bile bunları şahsen kabul edilebilir bulacaktır. Sabah sabah bu kadınları karşısında görmemek daha hoşuna gider.
Öyleyse yoldaşlarım demek hiçbir şey olmamış dedi adam boş şişesine bakarak.
Ben kendi nöbetime devam edeceğim ve garajda arabamda bir durup doldurma yapacağım.
Ren nehrindeki marinanın rıhtımından parlayan projektörler tam güçle yanıyorlardı. Birkaç dakika içinde küçük bir sürat motoru yanaştığı cebi terk edince biri dışında hepsi sönecekti. Yarım mil ötede karanlıklar içinde başka bir araç daha vardı. Bordası ve güvertesi koyu yeşile boyalıydı. Motoru susmuş, nehrin zarif dalgaları üzerine bir aşağı bir yukarı inip kalkıyordu. İçindekiler balık adam giysileri giymişler, hava tüplerini sırtlarına asmışlardı. 6 kişiydiler. 6. kişi olan kaptanın parasını Fransız 2. şubesi ödemişti. Su altına dalmaya hazırlanan 5 kişiden sadece Karin de Vries'in neden ekibe katıldığını bir biçimde haklı göstermesi gerekmişti.
Ajan Latham, benim bu balık adam teçhizatıyla belki senden daha fazla tecrübem olmuştur.
Acaba diye karşılık verdi Drew. San Diego'daki Scripps Enstitüsü'nde eğitim gördüm ve bundan iyisini bulamazsın.
Ben de Frederick'le Karadeniz'de öğrendim. Haftalar süren hazırlıklarla spor yapan bir karı koca rolündeydik. Eğer Stanley'in hafızası taze ise hala o tatbikatı hatırlayabilir.
Hatırlıyorum genç bayan demişti Witkowski. Tüm harekatın parasını biz ödemiştik. Freddy de Vries, Sivastopol ve civarındaki Sovyet gemilerinin resimleriyle dönmüştü. Tonajları, mevkileri ve bütün ıvır zıvırıyla birlikte.
O resimlerin en az 1/3'ünü ben çektim diye eklemişti Karin kendini savunurcasına.
Pekala demişti Latham ama eğer bu işten sağ salim çıkarsak sen de aynı yastığa baş koymasını öğrenmek zorunda kalacaksın.
Tutumunu değiştirmedikçe olmaz. Sen şimdi bana evlenme mi teklif ettin?
Bunu sana önceden de sormuştum. Bu kadar lafla değil ama yeterince açık bir biçimde. Bunun nesi yeni ki?
Erkekliğini göstermek için en tuhaf zamanları seçiyorsun.
Siz ikiniz cümlelerinizi noktalayın diye emretmişti Witkowski. Deeds geliyor.
Komando yüzbaşısı yaklaşıp önlerinde çömeldi. Bizim çömezle planı gözden geçirdik, boşluk bulamadık. Bir de sizinle bakalım.
Yüzbaşı Christian, Dietz'in planı karmakarışık bir başyapıt olması bir yana, kuşkusuz düşmanca etkinlikler sırasında sızmalara karşı koymak için tasarımlanmıştı. Koyu yeşil sürat teknesinin ardından halatla çekilen, PVC'den yapılma siyah bir can kurtaran botu vardı. 250 beygir gücünde bir motora sahip olup saatte 40 deniz mili yapabiliyordu. Dahası Pruva'da dürülmüş duran siyah bir muşamba vardı. Gerektiğinde motor kısmı da dahil tüm botun üzerini kaplayabilecek kadar büyüktü. Strateji çok basitti. Eğer her şey tıkır tıkır işlerse... Rıhtımdan bir mil kadar açıldıktan sonra Trautmann'ın küçük teknesine su altı N2 birimi hücum edecek, gaz püskürtücüleri birkaç saniyede sertleşen sıvı çelik tıpalarla kapatılacaktı. Sonra dönen televizyon kameraları 357 magnum kadar güçlü tabancalardan atılacak, susturuculu saçmalarla etkisiz hale getirilecekti. Bundan sonra ekip Trautmann'ın teknesine çıkacak, diğer bütün iletişim teçhizatını kesip atacak, doktoru uyutacak ve Fransız 2. şubesine bağlı kaptanın olduğu siyah plastik sala onu bırakacak, kaptan da kara muşambayı açıp yayacaktı. Trautmann'ın teknesi daha sonra otomatik pilotta nehir boyu gitmeye bırakılacak, ekip de Trautmann'ın gideceği yere yakın bir yerlerde sahile çıkmak üzere koyu yeşil teknelerine geri dönecekti. İlk iki adım başarıldı. Teğmen Anthony ve yüzbaşı Dietz'in kılavuzluğu altında Latham, Witkowski ve Karin hızla giden teknenin yanında yüzeye çıktılar. Ellerinde ne geçtiyse tutunup etrafı kırmızı daireler içine alınmış gaz deliklerine çelik tıpaları tıkadılar. Araç yavaşladı, sahile doğru gidiyordu. Hepsi bir anda tekneye çıktılar. Dehşet içinde kalan Trautmann'la karşı karşıya geldiler. ''Was ist los?'' diye bir çığlık attı Trautmann telsizine uzanarak. Telsiz o anda Latham tarafından imha edilirken Karin de Nazi'nin yanına gitti ve ceketini yırtıp çıkardı. Gömleğinin üstünden etine bir iğne sapladı. ''Hepinizi kurşuna dizdireceğim.'' Bunlar güverteye yığılmadan önce Trautmann'ın son sözleri olmuştu. ''Onu sala alın.'' diye aykırdı Witkowski. Siyah plastik sal Nazi'nin vücudunun yanına çekildi. Nazi sala bindirildi. ''Şimdi son süratle tüyüyoruz buradan.'' ''Trautmann'ın teknesini döndürüp otomatiğe alacağım. Kuzeybatı yönüne.'' diye bağırdı Christian Diez. ''Buna ne gerek var şimdi?'' ''Telaşlanacak bir şey yok ajan.'' diye karşılık verdi Teğmen Gerald Anthony. Rem de dosdoğru yukarı çıkacak. Girintiler de hesaba katılarak haritaları incelemiştik. ''Trautmann şu soldaki sarı ışığa doğru yönelmişti.'' dedi Karin. ''Sen de benim düşündüklerimi mi düşünüyorsun?'' dedi Drew. ''Umarım yanılmam. Öyleyse kendi teknemize yüzelim bakalım onu bulabilecek miyiz?'' ''Ben demir attım ajan Drew,'' dedi Anthony. ''İşte tam şurada 30 metre bile yok. Tekneye çıkar çıkmaz dümenini ağaçların altından kıyıya doğru çevirebilirim.''
''Albay olmaya ne dersin Teğmen?''
''Bayılırım.'' diye seslendi yüzbaşı Deiz. Trautmann'ı motorlu salda muşambanın altında Ren'in öteki kıyısına yönlendirdikten sonra ''Biraz da yemeklerimin parasını o ödesin. Haydi uçalım buradan. Bu kütüğü nehirde gezintiye çıkarmamız lazım şimdi.'' Bu teklifi hiçbiri uzun uzun düşünmedi. Zaten birkaç dakika sonra Trautmann'ın boş teknesi Ren'in ortalarına ulaştığında marina helikopteri de alçaldı, bir kurtarma teçhizatı indirecekmiş gibi bir hali vardı. Ama onun yerine aralıksız bir makineli tüfek yaylım ateşi açıldı araca. Helikopter bu şekilde iki kez teknenin üzerinde döndü ve sonunda bir roket atarla havaya uçurdu. Tekne battı. ''Sıkı atıştı.'' dedi Latham. Karin ve üç meslektaşın hepsi birden Ren kıyısında otururlarken. ''Şu rıhtıma geri dönelim derim ben. Bekleyip görelim bakalım. Başka kimler gelecek? Top ne kadar da sıkı?'' dedi Witkowski. 37. Bölüm. Balık adam teçhizatlarını sırtlarından indirdiler. Siyah su altı giysileriyle kauçuk paletleri üzerlerindeydi. Çeşitli silahları ve minyatür telsizleri yüzbaşı Dietz'in su geçirmez spor malzemeleri çantasından çıkarıp dağıttılar. Bu yarı komanda birimi daha sonra nehir yatağı boyunca sürüne sürüne solgun sarı ışıklı rıhtımın olduğu yeri görecek bir mesafeye geldi. Birbirlerinden yaklaşık 10'ar dakikalık aralarla gelen sürat tekneleri yavaş yavaş rıhtımdaki ceplerin çoğunu doldurdu. Birdenbire sarı ışık söndürüldü. ''Sanırım sınıf toplandı.'' diye fısıldadı Latham Witkowski'ye. Karin albayın sol tarafındaydı. İki komando da Drew'un sağ tarafında. ''Gary ile ben etrafı bir kolaçan edelim.'' dedi Deiz. Teğmen'le beraber öne doğru çıkarlarken uzun bıçaklarının ağızları ay ışığını düzensiz pırıltılar halinde yansıtıyordu. ''Ben de seninle geleceğim.'' dedi Latham. ''Bu kesinlikle iyi bir fikir değil efendim.'' diye karşı çıktı Anthony. ''Yalnız başımıza daha iyi çalışırız efendim.'' ''Şu efendim saçmalığını kes lütfen. Burası askeri kıta değil ve ben sadece bu harekatı yürütüyorum.'' Demek istediği şu sayın ajan diye açıklamada bulundu yüzbaşı. Bir araziyi keşfe çıktığınızda onunla ortak bazı sinyallerimiz vardır. Ağaçların arasından gelen rüzgarın ışırtısı gibi ya da bir kurbağanın vıraklayışı gibi doğal olarak çevrede bulunan bir şey.
Dalga mı geçiyorsun?
Bir an bile aklımdan geçmedi diye karşılık verdi Teğmen. Bu işin temeli böyledir.
Ayrıca diye devam etti deyiz, eğer şuracıktaki bu malikane raporda belirtilen yerse etrafta gezinen devriyeler de vardır.
Trabman'ın yerinde olduğu gibi mi diye çıkıştı Witkowski.
O iş kolaydı komutanım, dersimizi önceden çalışmıştık.
Pekala, devam et dedi Drew. Telsizlerimizi açık bırakın. İlerleyebileceğimiz bir durum olduğu zaman bizi arayın ve çok dikkatli olun.
Her şeyden önce bu gelir dedi Anthony tereddütlü bir şekilde Karin de Vries'e bakıp.
Latham'ın onu zor duyabileceği bir düzeye kadar sesini alçalttı.
Nürnberg'de emirler zararsız hale getirmekti, yok etmek değildi. Şu nehirdeki helikopterin az önce yaptıklarına bakarsak bu kural burada uygulanmıyor.
Uygulanmıyor Teğmen. Burası Nazi hareketinin çekirdeği. Bu yüzden kendini savaşta say. Şayet mümkün olabilirse içeride kimlerin olduğunu öğrenmeliyiz. Yapabileceğimiz en önemli şey bu. Yani eğer şu bıçakları kullanmanız gerekiyorsa tam kullanın onları.
Sonraki dakikalar bir korku filmindeki seslere benziyordu. İmgeler daha güçlüydü. Çünkü görülmüyor, hayal ediliyorlardı. Karin'le Witkowski aralarına bir telsiz koydular. Drew ise kendi telsizini gözlerinin önüne kadar getirdi. Duydukları şeyler üçünü de ürkütüyordu. Yine de Albay Latham'la de Vries'e göre daha az etkileniyordu. İki komanda nehir kıyısının yoğun ve sarmaşıklı sazlığında sürünürlerken yaprakların hışırtısı ve ayak sesleri geliyor, bunu bıçaklar deriyi keserken ağızlarından çıkan seslerin, yine ağızlarından çıkan hırıltıların suskunluğa gömülmesi izliyordu. Sonra gitgide daha fazla ayak sesleri, koşturmacalar, hırıltılara eşlik eden minik patlama sesleri, susturuculu tabancalardan geliyordu mutlaka. Daha fazla koşturan ayak sesleri, kırılan dalların çatırtıları ve sessizlik. Tam korkutucu bir sessizlik. Aniden çıtırtılar ve yine koşan birilerinin ayak sesleri. Ama bu kez sert zemin üzerinde. Karin, Drew ve Witkowski birbirlerine baktılar. Yoğun bakışlarında en kötüsünden bütün korkular okunuyordu. Sonra yine sesler, hepsi de Almanca konuşan insan sesleri. Yalvarışlar, aman dilemeler, hep Almanca. Ezilen metal ve kırılan cam sesleri, şimdi iniltiler ve ani bir patlamayla çığlık atan bir ses, ama bu kez İngilizce.
''Tanrım, öldürme beni!''
''Olamaz!'' diye patladı Witkowski, yakalandılar. ''Siz burada kalıyorsunuz, ben onların yanına gidiyorum.''
''Dur, dur bir dakika, Stanley!'' diye talimat verdi Drew. Eski genç bir hokey şampiyonunun güçlü eli albayın omzunu kavradı. ''Olduğun yerde kal, çok ciddiyim.''
''Kalırsam lanet olsun!'' Bu çocukların başı dertte.
Öyleyse bile senin yapabileceğin sadece öldürülmek olur ve bu seçenek hepimiz için de geçerli. Bunu sen dememiş miydin?
Bu çok farklı. Yanımda 200 el ateş edecek kadar şarjörleriyle tam otomatiğim var.
Ben de senin hissettiklerini hissediyorum Stoş. Ama biz bunun için burada değiliz, öyle değil mi?
Ulan namussuz dedi albay alçak sesle kendisini yere doğru yaklaştırarak. Senden gerçekten de subay olurmuş.
Bildiğim duyduğum hiçbir orduda olmazdı. Üniformalara katlanamıyorum.
Pekala Çıropak, ne yapıyoruz şimdi?
Bekliyoruz. Bana söylediğim bir başka şey de buydu. Beklemek işin en zor tarafıdır.
Öyle.
Ancak öyle değildi. Yüzbaşı Christian Dietz'in soluk soluğa kalmış sesi telsizden yumuşak bir tonda geldi. Birinci plajdan ikinci plaja. Dört devriyeyi halletmek zorunda kaldık. Direnmeyen iki tanesini ise bağlayıp ağızlarını bantladık. Sonra hatları takip edip malikanenin 60-70 metre kadar doğusundaki nakliye ambarının altındaki kilerin aşağısında bir güvenlik merkezini ele geçirdik. Buradaki üç operatörden birisi yardımcı alarmı çalıştırmaya teşebbüs ederken vurularak öldü. Öbürü bağlanıp bantlandı. Üçüncüsü ise ordudayken bir Alman kızla evlenmiş, bizim magandalardan biri. Hala ağlıyor. Bir yandan da Tanrı Amerika'yı korusun marşını söylüyor.
Siz ikiniz inanılmaz adamlarsınız diye hayret çığlığı attı Drew. Büyük evde neler oluyor, görme fırsatınız oldu mu?
bahçe devriyelerini hakladığımız sırada şöyle bir göz atmıştık. 20-30 kadar adamla vaaz kürsüsüne çıkmış sarı saçlı bir papaz. Ama dua yerine kan ve ateş püskürüyor. Üstündeki şeylerin görünüşünden adamın buralardaki haham başı olduğu ortaya çıkıyor.
Bir papaz mı yani?
Üzerinde kara bir giysi, boğazında da beyaz bir yaka var. Başka ne olabilir ki?
Paris'te bir papaz veya piskopos vardı. Adamın boyu ne kadar?
Sizinki kadar değil ama epey yakın. 1.80-1.85 arası diyebilirim.
Yo, aman tanrım diye araya girdi Karin de Vries panik halindeki sesi, tüm vücudu tir tir titreyerek. Ne var?
Bir papaz sarı saçlı. Vücudu hala titrerken telsizi eliyle örtüp Latham'la Witkowski'ye fısıldadı.
Şu pencerelerden birine ulaşmalıyız.
Ne oldu ki diye sordu Drew. Albay dik dik de Vries'e bakarken, mesele ne?
Sen dediğimi yap.
Yap dedi Witkowski, gözleri hala Karin'in üzerinde. İkinci plajdan birinci plaja. Konutla manzara nasıl?
Hiç kimseyi kaçırdığımızı sanmıyorum ama yine de garanti edemem.
Mesela adamın teki çalıların arasında ufak su dökmeye gitmiş olabilir. Sonra geri geldiğinde bir de bakacak etrafta cesetler.
Öyle bir durumda ne yapar eder? Buradan kaçıp gider ve Bond'daki ne olara ulaşırdı?
Sanırım durumunuz bundan daha iyi dedi Drew. Biz ilerliyoruz.
Dur, sakin ol biraz ajan. Biz evle nehir arasına yerleşene kadar bekleyin. Ne zaman gelmeniz gerektiğini size söyleriz.
Bunu kabul ediyorum yüzbaşım. Uzman sizlersiniz.
Buna inansanız iyi olur komutanım dedi Teğmen Antoni'nin sesi. Ve lütfen Bayan de Vries'i bir silahlı çatışmaya karşı nehir kıyısında tutun.
Elbette.
Latham eliyle telsizin mikrofonunu kapadı. Witkowski'nin başı üzerinden Karin'le konuştu.
Biliyor musun bu çocuk artık canımı sıkmaya başlıyor.
İyi çocuktur dedi Witkowski.
Daha 12 yaşında.
Ne olur şu pencereler diye ısrar etti Karin.
Komut geldiği zaman genç bayan.
Albay nazikçe de Vries'in titreyen eline uzanıp sıkı sıkı tuttu. Sakin ol kızım diye fısıldadı. Kontrol, unutma.
Biliyor musun?
Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece geçmişten kalan cevaplanmamış birkaç soru var.
İkinci plaj diye geldi Deason hafif sesi telsizden. Durum temiz ama alçaktan gidin. Üst taraçaya varana kadar bel üstü yüksekliği ayarlı kızıl ötesi engeller bulunabilir.
Sistemi devre dışı bıraktığınızı sanıyordum diye araya karıştı Witkowski.
Kameralarla parmaklıkları komutanım yeterli olabilir. Ama sistem yer altından bağımsız bir tesisatla kontrol ediliyor da olabilir.
Anlaşıldı yüzbaşı. Yere yakın gideceğiz.
49. ayrımın sonu. Sayfa 592.